Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Gigabyte'ın özelleştirdiği 980 Ti ekran kartı G1 Gaming'i inceleyeceğiz. 980 Ti çıkışı ardından çok fazla özelleştirilmiş versiyonuyla karşımıza çıktı. Gigabyte'ın G1 Gaming'i de hem soğutucusu hem de fabrika çıkışında yine ciddi oranda hızlaştırılmasıyla güzel 980 Ti'lerden bir tanesi.
Evet, Gigabyte'ın Maxell mimarisi en yüksek performans segmentinde bile üreticilerin özelleştirme yapıp daha yüksek performans seviyesine çıkmasına izin veriyor zaten. Özellikle AMD tarafına bakıldığında Nvidia en yüksek performans segmentinde bile Titan X haricinde tüm kartların üreticiler tarafından mıncıklanmasına, bir şekilde daha iyi komponentlerle bir araya getirip performans arttırmasına izin veriyordu. Gigabyte G1 Gaming de bunlardan bir tanesi. Super Overclock diye geçiyor çünkü fabrika tarafına saat hızları arttırılmış olarak geliyor. Dolayısıyla kutudan çıktığından itibariyle zaten daha yüksek performans vermeye müsait bir ekran kartı.
Evet, genel olarak kartın şekline baktığımızda da özelleştirilmiş 3 tane fanı ile zaten soğutma konusunu da güzel sonuçlar verebilecek izlenimin hemen yaratıyor. Hı hı. Tabii ki test sonuçlarımızda soğutma performansına da değineceğiz. Kartın güç girişlerinden de bahsedelim. 2 tane 8000'lik güç girişimiz var. Hemen arka tarafında da yine bir plaka konumlandırılmış. Özel olarak hızlaştırılmış kartlarda arka taraftaki plakanın artık es geçirmediğini görüyoruz artık.
Evet, bu soğutmaya destek anlamında kullanılan kartlardan bir tanesi. Hatta bazı üreticiler bu plakayı direkt baskılı diye kartın arkasına yapıştırırken bazıları hava sirkülasyonu daha iyi olsun diye arada böyle ufak bir boşlukta bırakarak içeriden hava geçmesini de sağlayabiliyor. Zaten Gigabyte'ın WindForce soğutucu tasarımı rüştünü ispatlamış bir soğutucu tasarımıydı. Şimdi G1 Gaming'de, 980 Ti G1 Gaming'de ufak revize bir hali var ama bu revize gözden geçirilmiş hali performanstan ziyade daha estetik kaygılardan dolayı yapılmış bir takım değişiklikler içeriyor. Performans kısmına geçtiğimiz zamansa soğutucunun şimdi İlk olarak üzerindeki 3 tane fanın yaprakları dikkat çekiyor. Evet. Mesela o yaprakların üzerinde hafif kanatçıklarının olduğunu görmekteyiz.
Çizikler var, evet. Şimdi, ve dışa doğru böyle sarkmış kanat şekliyle.
Aynen öyle. Şimdi Gigabyte diyor ki benim yaptığım bu tasarım değişikliği diyor. Soğutucunun geneli için değil. Sadece fanın soğutma performansı açısından %23 civarında ekstra bir performans veriyor. Bu ufak kanatçıklar ne işe yarıyor? Aslında havayı doğrudan daha iyi ve daha hızlı bir şekilde alttaki ısı bloğuna ileterek sıcak havanın daha iyi bir şekilde dışarıdan tahliye edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla böyle bir gelişim sağlanmış durumda. Bunun dışında 6 tane ısı borusu var. Yine kompozit malzemeden yapılmış.
Zaten ağırlığı da ciddi şekilde.
Tabii ağır bir ekran kartı ister istemez.
Bu kartın güzel yanlarından bir tanesi herhalde özelleştirilmiş soğutucusuna rağmen iki slot yer kaplamaya devam etmesi. Bazı kartlarda gördük ki 3 slota kadar taşabiliyorlardı. Bu da özellikle birden fazla ekran kartı kullanacak veya PCI Express slotların hepsi dolu insanlar için sıkıntı yaratan bir durum.
Bu biraz üreticinin hangi soğutucu tasarımı kullandığı ile ilgili. Şimdi oradaki genel gidişata bakıldığı zaman eğer üretici yüksek performans segmentinde iyi bir ekran kartında güçlü bir soğutucu takmak istediğinde eğer soğutucuyu kendisi dizayn edemiyorsa dışarıdan aldığı üçüncü parti çözümlerde genelde bunun daha fazla slot kapladığına tanık olabiliyoruz. Evet. Bazen başka üreticilerde ısı bloğunu daha kalın tutarak belki soğutma performansını %10 arttıracağım diye kartı 2 slot yani 2.5 slot yapabiliyor ama genelde WindForce soğutucu tasarımında ekran kartlarının 2 slota sığdığını görüyoruz ki keza bu ekran kartı da öyle. Bu arada az önce ısı borusundan bahsetmiştim. Bunlar 6 tane ısı borusu var. Bunlardan 5'i daha kalınlık olarak farklı, biri ise yine biraz daha farklı bir konumdaki öyle bir ölçekleme yapılmış.
Şimdi performans. Şunu da söyleyelim. Bu tip ekran kartlarında fanı özelleştirdiklerinde üst tarafa hani şekil olsun diye bir kapak koyuyorlar ama bu kapak plastik oluyor ve eline aldığında sıkıntı yaratabiliyor. Hı hı. Bu ekran kartında üstteki kapak dahil her yer metal. Bu çok güzel olmuş. Tamam, ekran kartını kaç kez eline alacaksın? Kasaya taktıktan sonra bir daha çıkartacak mısın diye düşünebilirsin ama çok para veriyoruz herde. Niye metal olmasın?
Yani sonucunda ekran kartı internal yani dahili bir parça kasanın içerisine takıyorsun. Kasanın yan kapağı şeffaf olabilir, olmayabilir vesaire ama en nihayetinde 650-700 dolar bandında bir ekran kartı aldığın zaman buradaki performans dışındaki seçim kriterlerinden birisi de ister istemez tasarım oluyor. Tasarımın soğutma performansı ayağı var ve genel görünüm ayağı var. Genel üreticiler farklı ki soğutucu farklılaştırmak da çok kolay olmamakla birlikte görünüm etkileyebilecek bir takım ufak detayları değiştirebiliyorlar ki bu ekran kartında mesela üstteki WindForce yazısı arkadan ışıklandırmalı bir yapıya sahip. Burada 7 farklı renk seçebiliyoruz. Bunu da kullanıcılar yazılımdan ayarlayabiliyorlar. Örneğin kasa içerisinde bir ışıklandırma sistemi varsa onunla ahenkli olabilecek ilgili rengi de tayin edebiliyorlar.
Ben monitör çıkışlarına değinmek istiyorum. Şimdi modern ekran kartlarına baktığımızda DVI'nin artık bir taneye düşürüldüğünü, DVI çıkışının ve genel olarak 980 Ti'de bu tasarım daha fazla tercih edildi. Geri kalanı DisplayPort ve HDMI ayrıldığını görüyoruz.
Hatta AMD'nin üst seviye kartlarında DVI yok da diyebiliriz artık. Genelde
şimdi DisplayPort'un çok olması modern monitörler için güzel ama daha öncesinde zaten üstün sistemler kurmuş insanların birçoğunda DisplayPort portu bulunmayan, sadece DVI'den beslenen 120 Hz veya ötesi monitörler mevcut. Aynen. Mesela benim evimde 2 tane monitörüm var. İkisi de 120 Hz. Ama ne yazık ki DisplayPort'a sahip değiller. DVI'ler dönüştürücü kullanmak zorunda kalıyorum DisplayPort kullandığımda. Bence İki tane D-Wave'in korunup display porttan altı dizilmesi burada iyi olmuş. En azından ben kendi kullanımım için söyleyeyim. Benim kullanım senaryoma en uyan ekran kartı oldu.
Evet, üzerinde 5 tane port var zaten. Bunlardan bakıldığı zaman 6 tane port var. Bunlardan yine keza HDMI de unutulmaması önemli. Sonucunda kullanıcı sahip olduğu onunla ilgili bir durum ama bugün piyasadan alabileceğin ya da almış olduğun tüm monitörlerle uyumlu bir ekran kartı olduğundan bahsetmek gerekiyor bunun. Ki AMD zaten buna dikkat eden bir firma. Bugün AMD ve AMD arasındaki farklara bakıldığı zaman hoş bir ekran kartı söz konusu olduğu zaman belki kriterleme noktasında en son konuşabileceğimiz detaylardan bir tanesi ama bugün işte adam vakti zamanında G-Sync monitör almış. İşte sadece DVI'den destekli bir monitör. Gidip dönüştürücü bulman gerekiyor. Eğer evet, kutu içeriğinde yoksa ya da vakti zamanında HDMI bir monitör almış. Onu kullanmak istiyor. Ekran kartlarında da ki 650-700'lük bir karttan bahsediyorsun. Bunların hepsi olacak ki kullanıcı hangisini kullanmak istiyorsa onu ilerleyebilirsin.
Evet, özellikle çoklu monitör düzenine sahip insanlar için önemli kriterlerden bir tanesi monitör desteği oluyor. SLI köprülerimiz yine duruyor. Eğer paranız gerçekten iyi miktarda varsa ve her şeyin en hızlısına ben sahip olacağım diyorsanız iki tanesini yan yana koyup yüksek performans almanız da mümkün.
Son olarak da bir şeyden de bahsedelim. Şimdi Gigabyte'ın özel tasarımlı bir ekran kartı bu. Şimdi Gigabyte yıllardır ekran kartlarını böylesine G1 Gaming gibi üst seviye ekran kartlarında GPU'yu özellikle seçtiklerini söylüyor. Yani Nvidia'dan işte 10.000 adet GPU aldığı zaman her GPU'yu her ekran kartında kullanmıyor. Mesela GM200 GPU'su için diyor ki ben G1 Gaming SoC gibi özel bir ekran kartı yaptım. Bu ekran kartına gidebilecek GPU şu saat hızına çıkabilmeli diyerekten laboratuvarda bunları tek tek test ederek koyuyor. Bu bir kriter. Sonucunda belli bir hızı garantilemiş oluyor. Diğer taraftan da yine baskılı devre kartının kalınlığı da ortalamanın üzerinde. Bu Gigabyte'ın 2017 yaklaşık 56-57 grama gelen bir baskılı devre kalınlığı var. O da kartın stabilizasyonu etkileyen unsurlardan bir tanesi. Keza yine o da dikkat çekici bir unsur. Frekansları da son olarak söyleyelim. Fabrika çıkışı hızlaşmalı geldiğini söylemiştik. Standart bir 980 TL'ye göre daha yüksek hızlarda çalışıyor ki 1151 MHz standart hızı turbo ile de 1241'lere çıkıyor. Bir de OG Guru 2 GB'in kendi yazılımı bilgisayara kurduğunuzda oradaki overclock modunu aktif ederseniz 1291-1300 MHz seviyesine çıkıyor ki zaten standart bir 980 TL'ye göre ciddi bir performans artışı yaşanmış oluyor.
Evet, ilk olarak Centiq test tabloyla başlayalım. Bu arada şunu da altını çizelim. Oyun deneyim videolarımızı YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Bu kartla oynanmış saf oyun deneyim videolarını üst tarafta istatistikler yer alarak. Bu videomuzda sadece istatistik tablolarına yer vereceğiz, karşılaştırma tablolarına. Videonun hemen aşağısında eğer donanımhaber.com üstünden izliyorsanız bunu yine o YouTube'daki bizim oyun deneyim videolarımıza ulaşabilirsiniz. İlk olarak 3D Mark tabloyla başlıyoruz. Titanic zaten 980 Ti'nin hemen dibinde olan bir kareyle bazen ayrılan bir karttı. Evet. Hafif hızlaştırılmış, fabrika çıkışında hızlaştırılmış bir kart geldiğinde Titanix'in üstüne çıkıyor yerde. Aslında Titanix'in bu da oyunculara yönelik bir kart olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Yani zaten 980 Ti çok daha uygun fiyata daha yüksek performans verebiliyor şu an. Kutudan
tabii
çıktığı gibi.
Şöyle bir durum var. Hani Titanix'in de kendi içerisinde belli bir overclock potansiyeli var. Onu saat hızlarını arttırdığınız zaman da ister istemez o da daha yüksek performans verecek ama Titanix'in en büyük esprisi 12 GB RAM ile gelmesi. Bu ekran kartında ise 6 GB RAM var ama bugün 10 oyuncunun 9'u değil 10'u içinde bu ekran kartı zaten bellek konusunda da yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Ha, bende iki tane 4K monitör var. Ben en yüksek ayarlarda GTA açacağım. Orada RAM dolması mesela diyenler belki başka türlü bir çözüme gidebilirler. Belki bu oyunlar daha DirectX 12 desteği kazandıktan sonra iki ekran kartıyla RAM'i belki konsolde kullanabilir ama şu an için bu ekran kartı görebileceğiniz üzere Titanix'i de geride bırakabilecek potansiyeli sahip ki fiyatı da malum ortada zaten.
Evet, 4K oyun testlerine Grand Theft Auto ile başlıyoruz. Bu karttan ayrımını yapabilmek için gerçekten de 4K'da test etmemiz gerekti. Allah'tan Samsung'un büyük televizyonu burada işimizi oldukça fazla kolaylaştırıyor. Keyifli bir test oldu. Genel olarak baktığımızda sonuçlara yine beklendiği gibi Titan'dan daha yüksek performans verebilen bir kartla karşı karşıyayız. Keza diğer oyunlarda da sıralama çok da fazla değişmiyordu. Yani 980 Ti'ye göre hız aşırtma çok ciddi bir şekilde tablolara yansıyor bu tarafta.
Evet, ben de aynı fikirdeyim seninle. Sonuçta performansa baktığın zaman yani bu ekran kartını tek başına alıp 4K'da oyun oynayabilir misin? Oynayabilirsin. Bunu zaten sonuçlar gösteriyor. Hızlaşma da burada belli bir etken. Diğer taraftan tabii bellekler de 7000 MHz'de çalışıyor. Sonucunda tüm pakete baktığınız zaman zaten 4K için yeterli gelecektir. Ama tabii bu ileriye dönük olarak önümüzdeki sene çıkacak 4K'da yeterli olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bu oyun bu kartlarda 4K'daki deneyimin çok rahat bir süper deneyim de sayılmaz. Oyununa göre değişiyor ama bazen bu 60 kareye çıkıyor. Bazen 40 kareler saniyesinde de gezilebiliyor. Dolayısıyla hani bazen bize çok soru geliyor. Abi 980 Ti'ye alsam 3 sene götürür mü? Bu biraz da oyun yapımcılarının önümüzdeki seneler için nasıl bir tempoya gireceğiyle alakalı bir soru.
Evet tabii ki ama bu kartlar da götürürler herhalde görünen o. Isı testlerine baktığımızda ise evet soğutucu burada farkını ortaya koymuş ve hızlaştırılmış bir kart olmasına rağmen kart yük altındayken yine serin çalışmaya devam ediyor. Yük altında 70 dereceler gördük. Yani o seviyelerde bir sıcaklığa ulaştı. Bence oldukça yeterli seviyede. Güç tüketim oranlarına baktığımızda da hızlaştırma normal standart 1980 Ti'ye göre ekstra güç tüketimi olarak bize yansıyor. Bu da hızlı ışıtmada zaten hep rastladığımız bir durum.
Evet, zaten ister istemez enerji tüketimini arttıracak bir unsur. Genel olarak bakıldığında hem sessiz çalışması hem de serin çalışması da bence güzel bir kart. Zaten üzerindeki soğutucu birincisi yarı pasif bir soğutucu. Yani GPU belli bir yük altına girmediği sürece zaten fanlar çalışmıyor. Hani masa üstünde siz bir ofiste bir şey yazarken ya da internette gezerken zaten bu ekran kartının fanları çalışmadığı için rahatsızlık vermeyecektir. Diğeri ise bu soğutucu zaten 600 watt kapasiteli bir soğutucu. Bugün 980 Ti 250 wattlık bir FDP değerine sahip GPU için. Hadi overclock'ta 10-20 watt fabrikadan çıkış gelsin diyelim. 10-20 watt'a biz koyalım. Olsun 300, hadi 350 watt olsun. Zaten çok çok ötesinde bir ısı değerini taşıyabilecek bir soğutucu olduğu için ister istemez kart zaten çok fazla ısınmıyor.
Evet, 980 Ti'nin hızlı ışıtılmış versiyonuyla Gigabyte G1 Gaming bizim beğenimizi kazanan bir ekran kartı oldu.
Tabi burada kullanıcılar şeyi merak edebilir. Biz de daha önce bir sürü özel tasarım 980 Ti'yi inceledik. Şimdi bunu inceliyoruz. Hangisini almalıyım diye bir soru olabilir. Burada zaten performans itibariyle hepsi yüksek performanslı
evet,
bir ekran kartı.
Hızlı ışıtma potansiyeli hepsinin yüksek.
Soğutma konusunda zaten Nvidia'nın standart soğutucusu bile çok güçlüyken her türlü firmanın koyduğu soğutucularda genelde en az onun kadar güçlü oluyor ya da üstüne koyuyor. Burada hangisini daha uygun fiyata yakalıyorlarsa o alınabilir. Bu kart için özelini sorarlarsa kartın soğutucusu çok güçlü, performans potansiyeli çok fazla ama fiyatı mesela 150 dolar daha yüksek bulursan eğer, 150 dolar daha ucuzunu aldığın zaman da performans konusunda geri kalmaz, onu söyleyebiliriz.
Evet. Bu videomuzda Gigabyte'ın 980 Ti G1 Gaming ekran kartını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.